ashabın galip gelmesiyle ilgili düşmanların sözleri. Ridde ehlinden birinin ashabın cesareti hakkındaki sözü. Hazreti Ebubekir halife olduğu ve Arapların bir kısmı dinden çıktığı zaman Hazreti Ebubekir onlarla savaşmak üzere Medine'den çıktı. Fakat Baki mezarlığına biraz geçince Medine'nin korumasız kalacağından endişelenerek geri döndü. Savaşa giden birliğin başına Allah'ın kılıcı Halid bin Velid'i kumandan tayin etti. Askerlere de onun emrinde savaşmalarını emretti. Halid bin Velid'e de Mudar kabilesinin bedevilerinden başlayarak İslam'dan çıkan kabileleri sindirdikten sonra Yemame'ye gidip yalancı peygamber Müseylime ile savaşmasını emretti. Halid bin Velid önce Beni Esed kabilesinden yalancı peygamber Tuleyha ile karşılaştı ve onu mağlup etti. Beni Fezar kabilesinden Uyeyne bin Hısn bin Huzeyfe de bu yalancı peygamber Tuleyha'ya uymuştu. Tuleyha adamlarının kaçtığını görünce "Allah sizi kahretsin, neden kaçıyorsunuz?" dedi. Kaçanlardan biri "Neden kaçtığımızı sana söyleyeyim. Biz arkadaşlarımızdan sonra ölmek istiyoruz. Oysa onların içinde arkadaşlarından önce ölmeyi istemeyen yoktur." dedi. Tuleyha savaşta mahir, cesur ve kahramandı. O gün Ukkaşe bin Muhsin'le İbni Erkam'ı şehit etmişti. Tuleyha mağlup olduğunu anlayınca atından indi ve tekrar Müslüman olarak umre için ihrama girdi. İskenderiye emirinin bu konuda Amr bin As'a söyledikleri. Bir askeri birliğin başında kumandan olarak Medine'den çıktım. İskenderiye'ye vardığımızda şehrin emiri, "Konuşmak için bana bir elçi gönderin," diye haberci yolladı. Bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünerek kendim gittim. İkimizin yanında da birer tercüman vardı. Oturmak için ikimize de yüksek birer yer hazırlandı. İskenderiye emiri bana, "Siz kimsiniz?" dedi. "Biz Arabız. Diken ve selam ağaçlarının yaprakları altında yaşayan kimseleriz. Beytullah'ın da komşularıyız. Yeryüzünde bizden daha fazla geçim zorluğu çeken, bizden daha kötü hayat şartlarında yaşayan kimse yoktu. Murdar et yer, birbirimizin malını talan ederdik. Kısacası bizim kadar kötü bir hayat yaşayan yoktu. Sonra içimizden bir peygamber çıktı. Şeref bakımından en üstünümüzdü. Fakat mal bakımından en zenginimiz değildi. Bize, "Ben Allah'ın elçisiyim," dedi. Bilmediğimiz güzel şeyleri yapmamızı emretti. Yaptığımız kötü şeyleri de terk etmemizi söyledi. Bunlar atalarımızdan gelen gelenekler olduğu için ona kızarak kendisini yalanladık, söylediklerini reddettik. Sonunda başka bir belde halkı ona, "Biz seni doğrularız, sana inanır, sana uyar ve düşmanlarınla savaşırız," dediler. Böylece birbirimizle savaşmaya başladık. Fakat o bizi yendi. Sonra kendisine yakın olan Arap kabilelerini yeninceye kadar onlarla savaştı. Eğer geride kalan arkadaşlarımız sizin şu bolluk ve refahınızı bilseler, bunlarla ortak olmak için hepsi buraya gelirler," dedim. İskenderiye emiri güldü ve, "Peygamberiniz size doğru söylemiştir. Bizim peygamberlerimiz de bize aynı hükümleri getirmişlerdi. Aramızda kendi keyiflerine göre hareket eden ve peygamberlerin emirlerine sırt çeviren bazı hükümdarlar çıkıncaya kadar o hükümleri yürüttük. Eğer peygamberinizin emrine göre hareket ederseniz, karşınıza kim çıkarsa çıksın mutlaka yenersiniz. Kim size saldırırsa onlara da galip gelirsiniz. Yok eğer siz de bizim gibi yapar, peygamberinizin yolunu bırakır, keyfinize göre hareket ederseniz, o zaman siz de bizim durumumuza düşersiniz. Çünkü siz bizden daha çok ve daha güçlü değilsiniz," dedi. Ben İskenderiye emirinden daha mert bir insan görmedim. Rumların ileri gelenlerinden birinin Herakle, ashabın galibiyetinin sebepleri hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber'in ashabı karşısında düşmanlar yarım gün bile dayanamazlardı. Bizans İmparatoru Herakl, Antakya'da bulunduğu sırada Rumlar ashabın karşısında mağlup olup kaçtılar. Herakl, "Allah sizi kahretsin, karşınızdaki Araplar da sizin gibi birer insan değil mi ki?" dedi. "Evet, onlar da bizim gibi birer insandır," dediler. Herakl, "Peki onlar sizden daha mı çok?" dedi. "Hayır, biz onlardan kat kat fazlayız," dediler. Herakl, "O halde neden devamlı yeniliyorsunuz?" dedi. O zaman ileri gelen bir kişi, "Çünkü onlar geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, sözlerinde durur, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, birbirlerine zulüm ve haksızlık etmezler. Oysa biz içki içer, zina eder, haram yer, sözümüzde durmaz, soygunculuk yapar, zulmeder, faiz ve tefecilikle uğraşırız. Allah'ın hoşnut olacağı şeyleri nehyederiz, yeryüzünde bozgunculuk yaparız," dedi. Bu söz üzerine Herakl, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hristiyan Araplardan birinin Herakl'e ashabın vasıflarını anlatması. İslam ordusu Ürdün bölgesine girdiklerinde kendi aramızda Şam'ın kuşatılacağından bahsederek kuşatma başlamadan gidip bir şeyler alalım dedik. Pazarda dolaşırken Şam patriği bize haberci gönderdi. Yanına gittiğimizde "Siz Arap mısınız?" diye sordu. "Evet," dedik. "Biriniz gidin de gizlice şu adamları gözetleyip maksatlarını öğrenip haber getirin," dedi. Birimiz gidip aralarına girdi ve bir müddet kaldıktan sonra yanımıza gelerek, "Bunlar gibisini görmedim. Geceleri ruhban, gündüzleri kahraman oluyorlar. Ok ve yaylarını kendileri yapıyor ve cins atlara biniyorlar. Bedenleri zayıf çünkü az yiyorlar. Fakat Allah'ı anmaktan ve Kur'an okumaktan uzak kalmıyorlar. Öyle ki yanındaki adama sesini zor duyurabilirsin," dedi. Patrik arkadaşlarına dönerek, "Bunlarla baş edebilmenize imkan yoktur," dedi. Hristiyan bir Arap'ın Rum kumandanlarından birine ashabın vasıflarını anlatması. İslam ordusuyla Rum ordusu birbirine yaklaştığında Rum ordusu kumandanı Hristiyan bir Arap'ı İslam ordusunun arasına gönderdi. "Bana haber verildiğine göre bu adam Tezid bin Haydan kabilesinden İbni Hezarif'miş. Rum kumandanı ona, "Onların arasında bir gün bir gece kal, hallerini öğren ve gel bize haber ver," dedi. Adam ordunun arasına karıştı. Arap olduğu için kimse ondan şüphelenmedi. Adam bir gün bir gece kaldıktan sonra kumandanının yanına döndü. Kumandan, "Neler gördün, ne öğrendin?" diye sordu. Adam, "Bu adamlar geceleri ruhban, gündüzleri kahramandır. Emirlerinin oğlu bile hırsızlık yapsa elini keserler, zina ederse recm ederler. Çünkü her zaman hakkı ayakta tutar, eşit davranırlar," dedi. Kumandan, "Eğer bu söylediklerin doğruysa, bunlarla karşılaşmaktansa toprağın altı daha iyidir. Ne birbirimizi görelim, ne onlar zafer kazansın, ne de biz zafer kazanalım," dedi. İranlı bir casusun ashabın vasıflarını Rüstem'e anlatması. İran ordusu kumandanı Rüstem, Necef'e geldiğinde İslam ordusunun içine bir casus gönderdi. O sırada İslam ordusunun karargahı Kadisiye'ydi. Rüstem'in casusu İranlılardan kaçarak İslam ordusuna sığınıyormuş gibi davranarak İslam askerlerinin arasına girdi. İslam askerlerinin her namazda misvak kullandıklarını ve namazdan sonra da herkesin yerine gittiğini gördü. Casus bir müddet kaldıktan sonra bir fırsatını bularak Rüstem'in yanına döndü ve gördüklerini anlattı. Rüstem ne yediklerini bile sordu. Casus, "İçlerinde bir gece kaldım. Yemin ederim ki bir şey yediklerini görmedim. Fakat hepsinin elinde bir ağaç dalı vardı. Akşam yatarken ve sabah olduğunda onu emiyorlardı," dedi. Rüstem ordusuna hareket emri verdi. kala ile Atik arasında İslam ordusuyla karşılaştı. O esnada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın müezzini sabah ezanını okuyordu. Rüstem askerlerine "Atlarınıza binin" diye emretti. "Niçin binelim?" dediler. Rüstem "Görmüyor musunuz? Bir hareket var." dedi. Casus "Bu hareket namaz içindir." dedi. Rüstem "Sabah bir ses duymuştum. Ömer bunları toplayıp akıl veriyor" diyerek ordusunun yerini değiştirdi. İki ordu bir daha karşılaştı. Müezzin namaz için bir ezan daha okudu. Rüstem ezan sesini duyunca "Ömer benim ciğerimi yedi" dedi. Çin İmparatoru'nun ashab hakkındaki sözü. İran Şahı Yezdicert, Çin İmparatoru'ndan yardım istedi. Çin İmparatoru, İran elçisine, "Komşu hükümdarların birbirlerine yardım ettiğini biliyorum. Yenilen bir hükümdara yardım etmek gelenektir. Sizin memleketinizden çıkaran adamların vasıflarını anlat da nasıl insanlar olduklarını öğreneyim. Çünkü onların az oldukları halde sizin gibi büyük bir devleti bu şekilde perişan edip yurdunuzdan çıkarmasında bir hikmet olsa gerek. Herhalde onların iyi, sizinse kötü bir tarafınız vardır ki böyle oluyor" dedi. Sonra Çin İmparatoru elçiye "Sözlerinde duruyorlar mı?" diye sordu. Elçi "Evet" dedi. İmparator "Savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar?" dedi. Elçi "Bizi üç şeyden birini seçmeye davet ediyorlardı. Ya dinlerini kabul etmeye, ya cizye vermeye, ya da savaşmaya. Dinlerine girseydik, onlardan biri gibi olacaktık. Cizye vermeyi kabul etseydik, bizi himayelerine alıp herkese karşı koruyacaklardı" dedi. İmparator, "Emirlerine itaatleri nasıldır?" diye sordu. Elçi, "Onlar kadar emirlerine itaat eden kimse görmedim" dedi. İmparator, "Onların dininde neler haram neler helal" diye sordu. Elçi bunları da anlattı. İmparator, "Helalleri haram, haramları helal sayarlar mı?" dedi. Elçi, "Hayır" dedi. İmparator, "Haramlarını helal, helallerini haram saymadıkça hiçbir toplum helak olmaz" dedi. Sonra kıyafetleri hakkında sordu. Elçi bunu da tarif etti. Bineklerini sorunca elçi, "Cins Arap atlarıdır" diyerek atların özelliklerini anlattı. İmparator, "Bu özellikte olan atlar kale gibidir" dedi. Elçi, develerini ve develerin ağır yük altında uzun mesafeler kat ettiklerini de anlattı. İmparator, "Boynu uzun hayvanlar böyle olurlar" dedi ve İran Şahı'na şu mektubu yazdı. "Sana başı Mert'te, sonu Çin'de olacak kadar büyük bir ordu göndermem gerekir. Böyle yapmak gerektiğini biliyorum. Ancak senin elçinin bana anlattığı kavim, eğer dağları yerinden sökmek isterlerse bunu yapabilirler. Eğer onlarla bizim aramızda siz olmasanız, böyle vasıflara sahip oldukları müddetçe benim saltanatımı da elimden alırlar. Beni dinlersen onlarla barış ve himayeleri altına girmeye razı ol. Onlar sana dokunmadıkça da sen onlara dokunma.